Ayrım 31. Huzurun kaynağı aile, Mehmet Oruç, sayfa 416. Başarı da tecrübenin yeri. Çocuğun yaşı ne olursa olsun, babanın gözünde o hala çocuktur ve her zaman himayeye, nasihate ihtiyacı vardır. Bir tatil dönüşü komşumuz Ahmet amca anlattı, epeyce güldük. Ahmet amcanın yaşı 50'nin üzerinde, babasının ise 80. Babası her zaman olduğu gibi bu dönüşünde de, havanın sıcak olduğuna bakma, kazağını yanına al. Terliyken rüzgara tutulursan üşütürsün. Sakın çok soğuk ve buzlu şeyler içme, hasta olursun gibi nasihatlerini ihmal etmemiş. Babanın gözünde çocuk. Ahmet amca tebessüm ederek hafif sesle cevap vermiş. Babacığım, biliyorsun torun sahibi oldum. 15 yaşındaki çocuğa nasihat eder gibi konuşuyorsun. Babası birden ciddileşir. Yaşın ne olursa olsun sen hala benim gözümde 15 yaşındasın. Şunu unutma. Yaşlıların bulanık suda gördüğünü gençler aynada bile göremezler. Bizlerin sizlere anlatabilecekleri bir şeyler her zaman vardır. Bizim anlattıklarımız daima sizin faydanızadır. Belki bu kadarı biraz fazla ama yaşların tecrübelerine her zaman ihtiyacımızın olduğunu unutmamalıyız. Zamanımızda genç yaşlı çatışması had safhada. Eskiden kuşaklar arası değişim bu kadar hızlı olmadığı için çatışma da fazla olmuyordu. Şimdi öyle mi? Bilhassa teknolojik gelişmeler arayı çok açtı. Fakat teknoloji her şey demek değildir. Hayat tecrübesi çok farklı. Okuyarak elde edilemiyor, ancak yaşamakla elde edilebiliyor. Yaşlılarımızı bunlar çağ dışı kimseler, hiçbir işe yaramazlar deyip bir kenara itmemiz çok yanlış. Teknolojinin dışında onlardan öğrenebileceğimiz çok şey vardır. Yaşlarımız da yerli yersiz her şeye müdahale etmeseler işin orta yolu bulunmuş olacak. Şu kıssa anlayana çok şey anlatmaktadır. İbretli bir hikaye. Ülkenin başına yeni geçen genç hükümdar bir gün yokluktan, fakirlikten perişan olmuş isyankar gençleri karşısında bulur. Onlara der ki, bağırıp çağırmakla bir yere varamazsınız. Sıkıntılarınızın nasıl çözüleceğini de anlatmalısınız. Gençler hep bir ağızdan seslenirler. Sıkıntıların sebebi bugüne kadar ülkeyi yöneten yaşlılardır. Eğer onları ortadan kaldırırsak ülke huzura kavuşur. Genç hükümdar çaresiz isteklerini kabul etmiş. Gençler hemen işe koyulmuşlar. Köşe bucak her yerde hükümdardan daha yaşlı kimsenin kalmaması için önlerine geleni öldürmüşler. Fakat gençlerden biri babasına kıyamamış. Onu alıp uzak bir yere götürerek saklamış. Ülkede yaşlı kalmadığına kanaat getiren gençler hükümdarın huzuruna çıkmışlar. Genç hükümdar sormuş. Benden yaşlı olan herkesi yok ettiniz mi? Evet hükümdarımız. Hükümdar gerçekten yaşlı kalıp kalmadığını öğrenmek istemiş. Şimdi sahile gideceksiniz, kumdan 100 metre ip büküp getireceksiniz. Heyecanlı gençler sahile koşmuşlar fakat kumu bir türlü büküp ip haline getirememişler. İşlerinden babasını saklayan bir fırsatını bulup gizlice babasına sormuş ipin nasıl yapılacağını. Yaşlı adam çıkış yolunu göstermiş. Hükümdarınıza, sen içimizde en yaşlı olanısın, en tecrübeli insansın. Bu ipin nasıl yapılacağını önce sen bize göster deyin. Sonra gelip babasının bu fikrini kendi fikri gibi arkadaşlarına bildirmiş. Onlar da hemen hükümdarın huzuruna çıkmışlar. Hükümdarımız, emriniz başımızın üstüne. Ancak içimizde en yaşlı olan sensin. Sen bu ipin bir metresi nasıl yapılacağını bize göster, gerisini biz bükeriz. Hükümdar sinsi sinsi gülmüş. İçinizde bir yaşlı var. Nerede sakladınız onu, hemen getirin. Durum anlaşılır. Gençler bir felaket neticesinde de olsa tecrübenin önemini öğrenirler. Bu yaşlıyı da hükümdara danışman yapıp memleket meselelerini hep beraber kısa zamanda hal yoluna sokarlar. Böylece gençler başarısızlığı yaşlarda aramanın yanlışlığını, tecrübenin meseleleri çözmedeki ve başarıyı elde etmedeki önemini, ani keskin karar vermenin zararını ve köprüleri tamamen atmanın ne gibi felaketlere sebep olacağını öğrenmiş olurlar. Eti de benim kemiğiydi. Ziyaretine gittiğim arkadaşın öfkeli sesi dükkanının dış kapısından bile duyuluyordu. Senin adam olacağın yok. Tamircinin yanına vereyim de gör gününü. İçeri girdiğinde bu sözleri ortaokul ikinci sınıfa giden oğluna söylediğini gördüm. Kendisine sordum. Hayrola, ne bu şiddet bu Celal Ali Bey? Hiç sorma. Bunların yedikleri önde, yemedikleri arkalarında. Buna rağmen doğru dürüst okula bile gitmiyorlar. Öğretmeni aradı, dün okula gitmemiş. Onun için kızdım. Böyle devam ederse tamircinin yanına vereceğim. Para nasıl kazanılıyormuş öğrensin. Ali Bey, sen hangi zamanda olduğumuzu unuttun herhalde. Sorarım sana, gözün arkada kalmadan, eti senin kemiği benim deyip çırak olarak verebileceğin bir yer kaldı mı? Eti de kemiği de benim devri başladı artık. Sen 30 yıl öncesine takılıp kalmışsın. Neden kalmasın? Sen çok kötümsersin. Sen kendinden pay biç, yanında çalışan çocuklarla gereği gibi ilgilenebiliyor musun? Tabii ki ilgilenemiyorsun. Sen neysen başkaları da öyle. Evet, ne yapacağız? Bunun üzerine arkadaş iştenlikle sordu. Peki o zaman ne yapacağız? Evet, ne yapacağız? İşte bütün mesele bu sorunun cevabını bulabilmekte ve eksiksiz tatbik edebilmekte. Eskiden çocukların düşmanı biriken bugün ben diyeyim yüz, siz deyin bin. Düşman çoğalınca insan hangisiyle başa çıkacağını bilemiyor. Bugün yapılacak ilk iş kendi çocukluk zamanımızı bir tarafa bırakıp bugünkü şartlara göre tedbir almak olmalı. Eskiye takılıp kalırsak netice almamız mümkün olmaz. Dere tersine akıtılamaz. Biz çocukken şöyleydik, böyleydik demek zamanı geçti artık. 15-20 yaşımızda gördük çoğumuz telefonu. Bugün çocuk internetle açıyor gözünü. Böyle bir çocuğu kendi şartlarımıza göre yetiştirmeye, çocukluğumuzdaki davranışları ondan da aynen beklemeye kalkmak çok yanlış olur. Eskiden çocuğu sokak yani çevre yetiştirirdi, şimdi ise çocuğu bozan çevre. Bunun için ne yapıp çocuğu sokaktan kurtarmak zorundayız. Çünkü sokak çocuğu canavarlaştırıyor. Bunun canlı misallerini her gün okuyoruz gazetelerde. Sokak o kadar acımasız ki yetiştirdikleri çocuklar savunmasız bir kadına tecavüz edip sonra delik deşik edip öldürebiliyorlar. Şeytana tapıp masum hayvanları boğazlayıp kanını içebiliyorlar. Kullandıkları içkinin uyuşturucunun etkisiyle utanma duyguları yıkıldığı için en iğrenç işleri çekinmeden yapabiliyorlar. Bunları yapanlar 15-16 yaşlarındaki çocuklar. Sokak canavarları. Eskiden evde kendisine çok kötü muamele yapılmış olsa bile çocuk evi terk etmeyi düşünmezdi. Çünkü sokakta ona kucağını açacak kimse yoktu. Şimdi sokak canavarları ağızlarını açmış bekliyorlar çocukları yutmak için. Şimdi çocukları bu tehlikelerden kurtarmak için ailelerin şu üç şeye çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çocukları manevi değerlerden uzak bırakmayın. İnanma ihtiyacı insanın yaratılışında vardır. Biz daha küçük yaşlarda bunu sağlamazsak çocuk öyle veya böyle bir yerden dolduracak bu boşluğu. Maddiyatın bunu doldurması mümkün değildir. İşte satanist çocukların durumu ortada. Her türlü imkana rağmen tatmin olamıyorlar. Şeytana tapmak suretiyle bu boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. 2. Hoşgörülü olun. Mecellede geçen ehveni şerrein ihtiyar olunur. Yani iki kötüden az kötü olanı tercih edilir. Kaidesi gereği az zararlı işlerine tolerans gösterin. Örneğin oğlunuz saçını mı uzattı? Sen kız mısın, konu komşuya beni rezil edeceksin gibi sözlerle hemen tepki göstermeyin. Bu davranışı onun dünyasına ve ahiretine bir zarar vermez. Aksi takdirde zararlı şeylere yönelebilir. 3. Yakın ilgi ve sevgiden mahrum bırakmayın. Sevgiden, ilgiden mahrum çocuk aşağılık kompleksine düşer. Kendisini dışlayan aileden, toplumdan intikam almak ister. Netice olarak gençleri başıboş bırakmak bu zamanda çok risklidir. Bunun için gençleri sıkmadan, onlara devamlı kontrol altında oldukları hissini vermeden uzaktan takip altında tutmalıyız. Özellikle arkadaş grubuna dikkat etmeliyiz. Yanlışlıklarını güzellikle ikna ederek, gerekirse sevdiği kimseleri de devreye sokarak düzeltmeliyiz. Şiddet ve yoğun baskı zamanı değil, devir sevgi, şefkat devri. Çocuğun ailesine ve topluma faydalı halde yetişmesi için beden ve ruh sağlığının yerinde olması lazımdır. Maalesef ruh sağlığını çok ihmal ediyoruz. Bugün beden sağlığı ve öğrenimine verdiğimiz önemin dörtte birini çocuğun ruh sağlığını versek mesele halledilmiş olacak. Çocuk eğitimde altın kurallar. Çocuğun kişiliğinin oluşumu, kendisine saygısının gelişmesi büyük ölçüde ana babasının kişilik yapısına bağlıdır. Ana babasının davranışlarını kendine model alan çocuk istenen ve istenmeyen davranışların çoğunu onlardan öğrenir. Çocukların üzerinde önemli durulmalı, davranışların aşırılığa kaçmaması için özen gösterilmelidir. Saldırgan öfke patlamaları, korku ve endişeleri yatıştırılmalıdır. Bu da çocuğun doğuştan istek ve eğitimlerini tanımak, hoşlanmadığı durumları göz önünde tutmakla olur. Çocuğun tabii yetenekleri de desteklenmeli, tedirginlik kaynakları giderilmelidir. Böyle bir çocuk yetiştirme hem beden hem de ruh sağlığı için iyidir. Erken eğitimle alışkanlıklar ve davranışlar kişiliğe yerleşir. Çocuğun yetişmesine önemli etkisi olan bu altın kurallar şunlardır. 1. Çocuğunuzu utandırmayın. Utandırılan çocuk kendine güvensiz, toplum içinde de tepkisiz bir kişi olur. Büyüdüğünde maksadını anlatamaz, ömür boyu bunun ezikliğini hisseder. 2. Çocuğunuz sizden övgü ve tasdik beklediğini unutmayın. Çocuğunuzun bu ihtiyacını giderin. Her fırsatta yaptığı faydalı şeylerle ilgili takdirlerinizi esirgemeyin. Üç çocuğunuza size, akrabalarına, arkadaşlarına ve çevresine yardım etme fırsatı verin. Kendisine ihtiyaç duyulduğunu bilmek onu mutlu edecektir, ona güven verecektir. 4. Çocuğunuzun sorduğu sorularla ilgi gösterin ve doğru bilgi verin. Ona gerçek dışı bilgi vermeyin. Yanlış bilgi en kısa zamanda çocuk tarafından sezilir ve çocuğunuzla aranızdaki güven zedelenir. Verdiğiniz doğru bilgilere de şüpheyle bakmaya başlar. 5. Çocuklarınızı dinleyin ki o da dinlemeyi öğrensin. 6. Çocuklarınızın kişine saygı duyun ki o da size saygı duysun. 7. Çocuğunuza tabii ve samimi bir hava içinde davranın. Unutmayın çocuğunuz bütün hal ve hareketlerinizi taklit eder. 8. Çocuğunuzun kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmesine yardımcı olun. Çocuk dışında duygu ve düşüncelerini rahatlıkla anlatabilme cesaretini evde kazanır. 9. Olumlu düşünmeye çalışın ki bu haliniz çocuğunuza da yansısın. Olumlu düşünme alışkanlığının insan hayatında çok önemli bir yeri vardır. 10. Hata yaptığınızda çocuğunuzdan özür dileyin ki o da özür dilemeyi, özür dilemenin utanılacak bir hareket olmadığını öğrensin. 11. Çocuğunuzu yerli yersiz tenkit etmeyin. Tenkitten kimse hoşlanmaz. Tenkit edilen çocuk huzursuz olur, yalana meyleder. Önemli yanlışlarını izah ederek düzeltmeye çalışın. Düzeltmede aceleci ve ısrarcı olmayın. 12. Çocuğunuza neyin için yapmaması gerektiğini, sebeplerini göstererek açıklayın. Bu davranışınız çocuğunuzun aklını kullanan bir insan olmasını sağlar. 13. Bir başkasına kızdığınızda hırsınızı çocuktan almayın. Çocuğunuzla olan irtibatınız bozulur. Çocuğunuzun size güveni sarsılır. Sinirli, huzursuz bir çocuk olur. 14. Çocuğunuza karşı olan davranış ve sözlerinizde tutarlı olun. Bunu yaparsanız çocuğunuzun kişilik gelişimine çok yardım etmiş olursunuz. 15. Babanızdan gördüğünüz eğitim metodu üzerine ısrarcı olmayın. Zaman ve şartlar çok farklı. Aradaki anlayış farkını unutmayın. 16. Ya hep ya hiç prensibiyle hareket etmeyin. Zaman ne kadar kurtarılabilirse kârdır zamanıdır. Daha zararlı işlerle meşgul olacaksa az zarara razı olun. Eğitimci Zeki Yılmaz'ın tavsiyeleri. Çocuğunuza hayır deyin. Uzmanlara göre her istekleri aileleri tarafından karşılanan, hiç hayır denmeyen çocuklar özgüvensiz ve mutsuz oluyor. Ünlü haber dergisi Newsweek, çocuklarına hayır diyemeyen aileleri kapak konusu yaptı. İstediği her şey satın alınan çocuklar çalışmanın gerekliliğini ve başarının değerini öğrenemiyor. İleride en küçük zorlukla depresyona girebiliyor. Uzmanlar çocuğun iyiliği için hayır demeyi öğrenmek gerektiğini vurguluyor. Çocuğunuzun her isteğine evet demeyin. Uzmanlara göre mutlu, kendine güvenli bir çocuk yetiştirmek için zaman zaman hayır demeyi de öğrenmek gerekiyor. Hayır demek bazen insana dünyanın en zor işi gibi gelir. Özellikle de hayır denecek kişi insanın kendi çocuğuysa. Özellikle son yıllarda ailelerle çocukları arasında büyük bir sorun haline gelen konuyu How to say no to your kids, çocuklarınıza nasıl hayır diyeceksiniz manşetiyle kapağına taşıyan dergi, her şeye evet diyen ailelerin nasıl ortaya çıktığını, bu durumun çocuk üzerindeki beklenmedik psikolojik etkilerini araştırdı. Dergiye göre asla hayır diyemeyen çocuk merkezli aile tipi daha çok 90'lı yıllarda görülmeye başlandı. Aileler çocuklarını özel okullarda okutup dans derslerine götürmeye, onların ama arkadaşım da var dediği şeyleri satın almaya ve istedikleri her şeyi yapmaya başladı. Bu davranış biçimi ailelerin mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirme isteğinden kaynaklansa da tam tersi bir durumu ortaya çıkardı. Uzmanlar kesin bir tavırla hayır diyemeyen ailelerin çocuğun kendini daha çok güvende hissetmesine değil, aksine çocuğun sınırları bilmemesine yol açtığı için kendini güvensiz hissetmesine sebep olduğunu söylüyor. Çocuklar bir şeye sahip olabilmek için çalışması gerektiğini, başarının değerini bu yüzden anlayamıyor. Hayatta da istedikleri, her şeye istedikleri anda sahip olabileceklerini sanıyorlar. Depresyon tehlikesi. Fakat gerçek hayatta olaylar ailelerinde yaşadıkları tarzda gelişmiyor. Bu da çocukların kendilerine olan güvenlerini kaybetmesine sebep oluyor. Çocuk başarılı olmak, takdir edilmek ve bir şeye sahip olmak için çalışması gerektiğini anlayamıyor. Daha da kötüsü hayatta karşılaştığı aksilikler karşısında güçlü bir şekilde ayakta kalamıyor ve hep birilerinin desteğine, onayına ihtiyaç duyuyor. Çocuk her istediği olduğu için istedikleri arasında hangisinin daha önemli ve öncelikli olduğunu anlayamıyor. Sadece istiyor, istedikleri de ailesi tarafından yerine getiriliyor. Bu da doyumsuz çocukların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu çocuklar için depresyon ilerleyen yaşlarda sürekli nükseden bir hastalık haline alıyor. Çocuklar daha bencil, daha ben merkezci oluyor. Paylaşmak, ortak bir iş yapmak gibi şeylerin değerini ise bir türlü anlayamıyor. Küçük yaşta marka bağımlılığı. Peki buna ne sebep oluyor? Aileler buna neden olan şeylerden birinin çocukların sürekli karşısına çıkan reklamlar olduğunu düşünüyor. Araştırmalara göre çocuklar bir sene içinde 40 binden fazla reklam izliyor. Bu da onların bu reklamlardan etkilenmesine, reklamlarda gördükleri şeyleri istemesine sebep oluyor. Ayrıca sürekli izledikleri müzik programları ve programlara konuk olan şarkıcılar da onların daha çok şey istemesine neden oluyor. Örneğin televizyona çıkan yıldızların giydiği kıyafetlerden almak istiyorlar. Çocuklar böylece daha küçük yaşlardan itibaren çeşitli markalarla tanışmış oluyor. Uzmanlar ABD'de her yıl ailelerin çocukların lüks tüketimi için 53.8 milyar dolar harcadığını belirtiyor. Yine ABD'de 12 ile 19 yaş arasındakiler sadece kendileri için her yıl yaklaşık 175 milyar dolar harcıyor. Bu açıdan bakıldığında ailelerin hayır diyememesi sayesinde çocuk ve gençler inanılmaz büyük bir piyasa oluşturuyor. Psikologlar ailelerin kendilerinin de çocuklara hayır demeleri gerektiğini bildiğini söylüyorlar. Fakat özellikle son yıllarda iş yerinde geçirilen saatler daha geçerli hale geldiği ve çocuklarıyla geçirdikleri saatler giderek azaldığı için aileler bu zamanı çocuklarına hayır dedikten sonra yaşadıkları tartışmalarla geçirmek istemiyorlar. Ancak uzmanlar ailelere çocuğun hayatta bazı limitlerin olduğunu anlayabilmesi için kısacası çocukların iyiliği için hayır demeyi öğrenmelerini tavsiye ediyor. Gençler nasıl satanist oldular? Bir sabah işe gelince Kadıköy'den bir bey aradı. Sizinle bir konu görüşmek istiyorum dedi. Buyurun deyince telefonla zor olur mümkünse sizi ziyaret edip yüz yüze görüşmek istiyorum dedi. Öğleden sonra bekliyorum diyerek telefonu kapattım. Öğleden sonra geldi. Giyiminden, tavırlarından, hali vakti, hali yerinde biri olduğu anlaşılıyordu. Kısa bir hal hatır sormasından sonra hemen konuya girdi. Yıllar sonra bir oğlumuz oldu. Doğumundan itibaren üzerine titremeye başladım. Maddi durumum da iyi olduğu için oğlumdan hiçbir şey esirgemedim. İlkokul çağına gelince de en iyi okullarda okutmaya başladım. Lise son sınıftan itibaren son model arabayla okula gelip giderdi. Kredi kartından istediği kadar harcama yapabiliyordu. Cep telefonuyla sınırsız konuşabiliyordu. Üniversiteden sonra mesleğini ve dilini geliştirmek için ABD'ye gönderdi. Hanımla bizim sevincimize artık diyecek yoktu. Komşular bizim durumumuza imreniyorlardı. Nasıl imrenmesinler? Bu imkanlar kaç kişiye nasip oluyordu memleketimizde? Başımdan kaynar sular döküldü. Geçen ay tatil için geldi. İşte olanlar bundan sonra başladı. İkinci gün yemek yerken size önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben Müslümanlıktan çıkıp Yehova şahidi oldum. Size de tavsiye ederim. Bununla ilgili kitaplar getirdim demesin mi? İkimizin de başından kaynar sular döküldü. Ağzımdaki lokmayı yutamadım. Dona kaldık. Yarım saat kendimize gelemedik. Ne yaptıysak, ne anlattıysak boşuna. Size bunu sormaya geldim. Nedir bu Yehova şahitliği? Mesele anlaşılmıştı. Fakat olan olmuş, atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş. Kendisine önce şunu söyleyeyim size. Oğlunuz zaten Müslüman değilmiş. Çünkü İslamiyet'i bilen bir Müslümanın din değiştirmesi, hele Hristiyanlığın bile reddettiği bir inancı din olarak kabul etmesi mümkün değil. Bunun tarihte örneği yok. Sonra sordum, bütün bu imkanların yanında çocuğunuza mensup olduğunuz dini hiç anlattınız mı? Bununla ilgili kitap okuttunuz mu? Hayır, hatta lise son sınıftayken bazı dini kitaplar getirmişti. Derslerin aksamasın, bunları üniversiteyi bitirip bir mesleğin olunca okursun tavsiyesinde bulunmuştum. Diyanet'in yayınladığı Yehova Şahitliği kitabını alıp okumasını, ikna edebilirse oğluna da okutmasını tavsiye ettim. Başka ne yapılabilirdi ki, olan olmuş. Ataköy'den arayan bir bayan da feryat ediyor. Liseye giden iki kızım var, ne yapacağımı bilemiyorum. Ya satanist olurlarsa diye uykularım kaçıyor. Bunları nasıl koruyabiliriz? Bu iki feryadın da çıkış sebebi ve kurtuluş çaresi aynı olduğu için beraber ele aldım. Aslında çare belli. İlaç belli. Mesela bunları idrak edip kullanabilmekte. Bir ağaç, hatta saksıdaki bir çiçek bile kendiliğinden yetişmez. Gübre ister, su ister, ilaç ister. İnsanın yetişmesi kolay mı? Çekilen sıkıntıların sebebi insanın sadece maddi olarak görülmesi ve mana tarafının ihmal edilmesidir. Denge bozulunca felaketler birbirini izliyor. Bugün her türlü imkanı lükse rağmen gençlik bunalımda. Bunun en ibretli örneği günün konusu olan satanist inancına sahip gençlerin işledikleri cinayetler, intiharlardır. Bu olayların birçok sebebi varsa da şu iki konuda toplamak mümkün. Birincisi manevi boşluk, ikincisi ihtiyaçsızlık. İnanma ihtiyacı insanın yaratılışına mevcut. Bunu yok etmek veya bunun yerine başka bir şey koymak mümkün değil. Her türlü maddi imkanlarla donatılmış olmak, lüks içinde yüzmek bu boşluğu doldurmaz, bilakis boşluğa iter. Eğer çocuğa yaşı müsait olunca Allah'a inanmanın lüzumu öğretilmezse, aksine bu derslerini aksatacak, kafasını karıştıracak bir şeymiş gibi empoze edilirse, o da gider ateist olur, şeytana tapar, Yehova şahidi olur veya başka din arayışına girer. Manevi boşluk. Manevi boşluğu doldurmak için önce içki, fuhuş, uyuşturucu hepsini denemeye kalkar. Sonra da şeytana tapma, ölüye tecavüz, kedi kanı içme gibi hayvanların bile yapmayacağı her türlü caniliği, vahşeti göze alır. Aslında bunlara hayvan demek bile hayvanlara hakaret olur. Kur'an-ı Kerim'de böyleleri için hayvandan daha aşağıdırlar buyurulmaktadır. İhtiyatsızlık da azgınlığa, sapkınlığa sebep olur. Çünkü her ihtiyaç başka bir ihtiyacı doğurur. Bunun sonu gelmez. Çocuğa her ihtiyacını almak ona iyilik değil, en büyük kötülük olur. Kur'an-ı Kerim'de gerçek şu ki insan ihtiyatsız olunca elbette azar buyuruluyor. Zararın neresinden dönülse kârdır. Çocuklarımıza karşı davranışlarımızı gözden geçirelim. Benim çocuğuma bir şey olmaz demeyelim. Ne ekilirse o biçilir, çavdar ekip buğday biçen görülmemiş. 31. ayrımın sonu, sayfa 432.